Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuhanna 5. bölüm 6. ayete geldiğimizde Elçi Yuhanna kurtuluş güvencesinden bahseder. İmanlının Mesih İsa'daki kurtuluşunun ne kadar emin olduğu konusunda güvence vererek 1. Yuhanna 5. bölüm 6. ayette şöyle der. Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur çünkü ruh gerçektir. Rab İsa'nın ölümüyle ilgili kutsal kitap onun hiçbir kemiğinin kırılmayacağını belirtir. İsa'nın çarmıha çakıldığı dönemde ölümü hızlandırmak için çarmıha gerilenlerin bazılarının bacaklarını kırarlardı. Ancak Elçi Yuhanna şöyle aktarır. Yuhanna 19. bölüm 33, 34 ve 35. ayetlerde. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir diyor. Mesih çarmıha gerilirken Yuhanna oradaydı ve diğerlerinin fark etmediği bir noktaya dikkat etti. Herhalde diğer öğrencilere göre Yuhanna çarmıha daha yakındı. Asker mızrakla Mesih'in böğrünü deldiğinde delinen yerden yalnız kan değil hem kan hem de su geldiğini gördü. Yuhanna bunun önemini açıklar ve şöyle der. Su ile gelen. Burada geçen su ne anlama gelmektedir? Su Tanrı'nın sözüne simgeler. Rab İsa Nikodim'e şöyle demişti. Yuhanna 3. bölüm 5. ayetti. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Su Tanrı'nın ruhu tarafından uygulanan yaşam sözüdür. Su ile ilgilenen yani Tanrı'nın ruhunun kullanıldığı Tanrı sözü budur. Kan ise Mesih'in ölümünü kastetmektedir. Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Buna ruh da tanıklık eder çünkü ruh gerçektir diyor sevgili dinleyicim. Hepsini canlandıracak olan ruhtur. Şaşırtıcı bir noktaya işaret etmek isterim. Rab İsa öğrencilerine ölümü, dirilişi ve Pentekost günü arasındaki dönemde Yeruşalim'de hiçbir şey yapmadan beklemelerini söylemişti. Tanıklık etmeyeceklerdi. Neden? Çünkü kutsal ruh olmadan etkili bir şekilde tanıklık edemezlerdi. Dolayısıyla birinin kurtulması sırasında hem Mesih'in 2000 yıl önce çarmıhtaki ölümü hem de Tanrı'nın ruhunun yüreklerde ve yaşamlardaki işi etkin olmaktadır. Radyo dinleyicilerinden aldığım mektuplar Tanrı'nın ruhu ile alınan Tanrı sözünün Mesih'in kanını yüreklere ve yaşamlara uygulayabileceğini göstermektedir. Mesih günahlarımız için ölmüştür ancak bunu bizim için dipdiri bir gerçek haline getiren Tanrı'nın ruhudur. Gerçek tanıklığı oluşturacak olan ruhtur. Ve bunu da bir tek o yapabilir. Bu son bölümün 7. ayeti diğer 3 tanıktan daha söz etmektedir. 1. Yuhanna 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle ki tanıklık edenler 3'tür. Ruh, su ve kan. Bunların 3'ü de uyum içerisindedir diyor. Dr. Rabinsight adında bir yorumcu bu ayetin bazı el yazılarında bulunmadığını iddia eder. Kutsal kitabın ilkin elle yazılmış olduğunu hatırlamalıyız. Evet, matbaada ilk basılan kitap oydu ama bu Yuhanna'dan çok sonra. Gutenberg'in buluşuyla mümkün olmuştur. Bu elbette önemli bir sorun oluşturmaz. Başka bir deyişle burada 6 tane tanık yoktur. Bizimle ilgisi olan bu 3 tanıklık bulunmaktadır ve uygulanması gereken de budur. Her 3 tanık da Rab İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olarak kanını günahlarımıza karşılık akıtmış olduğuna tanıklık eder. Siz bu kitabı yazıldıktan çok sonra da okurken kutsal ruh sizi yönlendirmektedir. Sözü yüreğinizde uygular. Rab İsa'nın kurtarış bilgisine ulaşmamızı ister. Bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Tanrı'nın sözü aracılığıyla. Gördüğümüz gibi Mesih'in kanı bizi günahın cezasından kurtarmaktadır. Tanrı sözü bizi dünyadaki günah kirinden kurtaracaktır. Bence Tanrı sözü önemlidir. Bu söz yaşamımızı temizleyip bizleri ayakta tutabilecek bir güce sahiptir. Günümüzde temiz olmaya çok dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz. Eğer falanca sabunu ya da şampuanı kullanmazsanız asla temiz olmayacağınız türünden reklamları duyarsınız. Bu mucize maddeler bizim içimizi hiçbir zaman temizleyemez. Yüreğimizi temizleyecek tek şey Tanrı'nın sözüdür. Dünyadaki en mucizevi temizleyici Tanrı'nın sözüdür. Sizi temizleyebilir ve de kurtarabilir. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette, çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Elçi Petrus, işte bu sonsuz yaşamdan bahsetmektedir. Çünkü Tanrı'nın sözü günahlarımız için kanını dökmüş olan Mesih'i işaret etmektedir. O günahlarımız için ölüp aklanmamız için diriltilmiştir. Tanrı'nın sözü yalnızca kurtarmakla kalmaz, yeryüzünde olduğunuz sürece de sizi temiz tutar. Ne tür sabun, sprey ya da deterjan kullanırsanız kullanın, bunlar içinizi temizlemez. Elçi Yuhanna'nın burada vurguladığı da budur. Ruh sözün suyunu kullanarak kanı kurtuluşumuz için etkin kılar. Üç tanığın da isteği bizi kurtarmaktır. 1. Yuhanna 5. bölüm 9. ayette, insanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır der. Sizi bilmem ama benim konuştuğum birçok kişi gazetecilere, politikacılara ve televizyon röportajlarına hiç mi hiç güvenmiyor. Açık konuşmam gerekirse artık benim de dinlemediğim bazı haber yorumcuları var. Birçok medya organı hiçbir şey yapmayıp yalnızca propaganda yapmaktadır. Gerçekleri yansıtmıyorlar. Söyledikleri her şey özgür görünsün diye değiştirilmiş, saptırılmış durumdadır. Kendi amaçlarına ulaşmak için gerçekleri saklayıp yanlış bilgileri aktarıyorlar. Politika alanında da aynı şeyle karşı karşıyayız. Birçok politikacıya güven azalmıştır. Kim oldukları ya da hangi partiden oldukları beni fazla ilgilendirmiyor. İnsanlar çok sayıda kişiyi kandırabilirler. Yani kısaca diyebilirim ki insanların tanıklığını kabul edebileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Yapılan anketlerden açıkça görebiliriz ki bir kişinin ya da kuruluşun itibarı medya tarafından o kişiye ya da kuruluşa verilen öneme dayanmaktadır. İnanın en büyük dolandırıcılıklar medya yoluyla da yapılabilir. Birçok kişi bu şekilde insanların boş laflarıyla yönlendirilmektedir. Pek çok kişi duyduğuna ya da okuduğuna hemen inanabilir. Ancak Elçi Yuhanna insan tanıklığından söz etmez. Bu Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır der. Tanrı her konuda haber veren bir varlık değildir. Onun verdiği iyi haberdir ve bu haber bizim günahlarımız için çarmıhta ölen oğluyla ilgili haberdir. 1. Yuhanna 5. bölüm 10. ayette Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır der. Tanrı'nın oğluna iman eden bu tanıklığı varlığında taşır. Kurtarıcınız olarak Mesih'e iman ettiyseniz, Kutsal Ruh sizin yüreğinize gelip orada konut kurmuştur ve bu şeylerin doğru olduğuna tanıklık eder. Birçok dinleyici beni hiç görmedi ve Tanrı'nın sözünü işittiklerinde Kutsal Ruh onların yüreklerinde çalışır. Etkili olan Kutsal Ruh'tur. Tanrı'nın sözünü gerek toplantıda gerekse de kitaplarda paylaşırken Ruh'un işlediğini bilmek harikadır. Burada yine aynı şeyi tekrarlar. Tanrı'ya inanmayan ise onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Tanrı'ya inanmadığınızda onu bir yalancı yerine koyarak günahlarınıza bir yenisini daha eklemiş olursunuz. Tanrı şöyle der. Mesih'e inan seni kurtaracağım. Eğer siz kurtulmak için Mesih'e ihtiyacım yok derseniz Tanrı'yı yalancı durumuna getirmiş olursunuz. Bana mektup yazan bayan dinleyicilerimden birinin günahlı olduğunu ve Mesih'e ihtiyacı olduğunu anlayana dek uzun süre radyoyu dinlemesi gerekmişti. Tanıklık nedir? Yuhanna diyor ki 1. Yuhanna 5. bölüm 11. ayette. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Tanıklık işte budur ve sonsuz yaşamda Mesih İsa'ya sahip olmaktır. Aşağıdaki ayet her şeyi özetleyen ve denetime, teste tabi tutan bir niteliğe sahiptir. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayet. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Tanrı'nın oğlunu varlığında bulunduran da yaşam olduğunu söylüyor Kutsal Kitap. Birisi çıkıp ben falanca kiliseye gidiyorum, şu mezhebe üyeyim gibi sözler söyleyebilir. Bunların hiçbiri sizin imanlı olduğunuz anlamına gelmez. Sorulması gereken soru şudur. Mesih'e ait misin? O senin kurtarıcın mı? Hiç kimsenin güveninizi sarsamayacağı derecede ona inanıyor musunuz? Sevgili dostum, eğer bu noktaya ulaşmamışsan henüz hiçbir yere ulaşmış sayılmazsın. Kurtulmak demek Mesih'e kurtarıcınız olarak iman etmek demektir. Tanrı'nın oğlunu varlığında bulunduran da yaşam vardır. O sizin canınızı kurtaran umudunuz olacaktır. Onsuz kaybolup gideriz. Ters olarak kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur diyor. Durumu bundan daha açık bir şekilde anlatmak bilmiyorum mümkün mü? Kiliseler, tapınma biçimleri, adetleri falan unutun. Önemli olan sizin Mesih'e kurtarıcınız olarak iman edip etmediğinizdir. Yuhanna'nın İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu vurgulamasının nedeni de budur. O muhteşemdir. Tanrı'nın bedende görünüşüdür. Bizi kurtarabilecek olan varlıktır. Benzeri yoktur. Tanrı'nın biricik oğludur. Çarmıhta öldü çünkü yalnızca o günahların cezasını ödeyebilirdi. Yeniden dirildi ve Tanrı'nın sağında onun yerinde oturmaktadır. O diri Mesih'tir. Ona kurtarıcınız ve efendiniz olarak iman ediyor musunuz? Yanıtlamak zorunda olduğunuz tek soru budur. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Yoksa Tanrı'ya inanmıyor musunuz? Eğer ona inanmıyorsanız onu yalancı yerine koyuyorsunuz diyor bu ayetler. Sizin Mesih'e gelmenize engel olan tek şey yaşamınızdaki vazgeçmek istemediğiniz günahlar olabilir. Vermeniz gereken karar budur. 1. Yuhanna 5. bölüm 13. ayette Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım der. Unutmayalım ki Elçi Yuhanna bu mektubu iki amaçla yazdı. Birincisi Tanrı'nın oğlunun adına iman etmeniz için ki bu kurtuluştur. İkincisi sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilmeniz için ki bu da Mesih'ten gelen güvendir. Birçok insan sonsuz yaşama sahip olduğuna emin olabilmek için neler neler vermeye hazır. Önemli nokta kime inandığınızdır. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı var diyor Yuhanna. Eğer hoşunuza giderse demedi. Rab İsa Mesih'e kurtarıcısı olarak iman edenin sonsuz yaşama sahip olacağını söyledi. Yuhanna'nın bu mektubu yazmaktaki amacını başka şekilde yine şöyle dile getirdiğini görüyoruz. Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetler. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Oğlun sonsuz yaşam verdiğine inanmak Tanrı'yı da onurlandıran bir özelliktir. Onun gerçeği söylediğine inanıyorsunuz anlamına gelir bu. Sonsuz yaşama sahip olduğunuzun güveni içinde olmak imanlı yaşamımızı da etkiler. Elçi Yuhanna şöyle devam ediyor 1. Yuhanna 5. bölüm 14. ayette. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Bu güvence bize duada da güven kazandıran bir önemli noktaya oluşturur. Bu çok önemlidir. Elçi Yuhanna sonsuz yaşam güvencesinin ikinci özelliğine değinir burada. İmanlı yeni yaşamla birlikte yeni bir konumda kendisini bulacaktır. Şimdi duaları Tanrı katında işitilmektedir. Tanrı'nın çocuğu böylece cesaretle dua edebilecektir. Onun istemi uyarınca her ne dilersek diye çok kesin ve belirgin bir vaatte bulunulur. Duamızın Tanrı'nın isteğine uygun olup olmaması çok önemlidir. Onunla beraberliğimiz varsa ve doğru bir yaşam sürüyorsak onun isteğine aykırı bir şey zaten istemeyiz. Her konuda insanlardan daha çok Rab'de güvenmesini bilen ünlü imanlardan George Miller şöyle diyor. Dua Tanrı'nın isteklerini aşma yolu değil, onun isteklerine sahip çıkmaktır. Onu bir şeyi yapmaya zorlamak değil, onun düşüncelerini düşünmeye çalışmaktır. Duayla Tanrı'ya yaklaştığımızda bize güven veren işte budur. Bizi işitir, onun bizi yalnız işitmekle kalmayıp dualarımızı yanıtladığından da emin olabiliriz. Tanrı çocuklarının dualarını duyar ama her zaman isteğimizi vererek yanıtlamaz. Yuhanna onun isteğine göre dua ettiğimizde yanıt alacağımıza emin olabileceğimizi söyler. 1. Yuhanna 5. bölüm 15. ayette her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dileklerimizi aldığımızı da biliriz der. Göksel bir babamızın olduğunu bilmek gerçekten harika. Eğer onunla beraberliğimiz varsa ve yaşamımızda günaha izin vermiyorsak elbette dualarımız da bencilce olmayacaktır. Onu izlediğimizde dualarımızı yanıtlayacağına dair güvene sahip oluruz. Ona kendine güvenmeyen bir dilencinin yaklaşımıyla değil, cesaretle yaklaşmalı ve onun isteğine uygun şekilde dua etmeliyiz. 1. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır. Bunun için dua etsin demiyorum diyor. Buradaki ölümcül sözcüğü fiziksel ölümü kasteder. Tanrı'nın çocuğu sonsuz yaşama sahip olduğundan ruhsal ölüm burada kastedilmemektedir. Yuhanna günah işleyen imanların göksel babaları tarafından bu dünyadan alınabileceklerine işaret eder. Madem ki burada ölüme götürmeyen günahtan söz edilir, bir de ölüme götüren günaha bakalım. Buradaki ölümcül sözcüğü fiziksel ölümü kasteder. Sonsuz ölümü değil. Musa ve Harun ölümcül günah işlediler. İsrailoğulları susuzluktan yakınırken Musa'nın kızıp kayaya iki kez vurduğunu hatırlarsınız. Bu kayaya dokunulması bile yasaktı. Kayaya daha önce bir kez vurmuştu ve tekrar etmemesi gerekiyordu. Bu kaya Mesih İsa'yı temsil eder. Mesih'in bir örneği olduğunu Elçi Paulus Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektubunda 10. bölüm 4. ayette şöyle anlatır. Hepsi aynı ruhsal içeceğe içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler, o kaya Mesih'ti. Evet, Mesih yalnızca bir kez ölmüştü ancak Musa kayaya iki kez vurmakla yapılmaması gereken bir şey yaptı. Çölde Sayım 20. bölüm 12. ayette Rab Musa ile Harun'a madem İsraillerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz diyor. Bununla birlikte Musa Tanrı'ya onu affetmesi ve o ülkeye girmeye izin vermesi için yalvarmaya başladı. Musa Rabbe nasıl yakardı? Çölde Sayım 3. bölüm 24, 25 ve 26. ayetler. Ey egemen Rab, büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın. Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir Tanrı yok. İzin ver de Şeria Irmağı'ndan geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim. Ama Rab sizin yüzünüzden bana öfkelendi. Yalvarışıma kulak asmadı. Bana yeter artık dedi. Bir daha bu konudan söz etme bana. Musa ve Harun'u fiziksel ölüme götürecek günah işte buydu. Yeni antlaşmada Hananya ile Safire örneği verilmektedir. İlk topluluklardan birine aittiler ve yalan söylemişlerdi. Neden böyle oldu? Çünkü ilk topluluğa kötü bir örnek oluşturacaklardı. Tanrı bu yüzden onları yeryüzünden aldı. Bir başka örnekte Korint'teki imanlara yazılan 1. mektupta verilmektedir. Oradakilerin bazısı Rabbin sofrasında sarhoş olup Rabbin sofrası olayını tam anlamıyla çarpıtmışlardı. Elçi Paulus onlara 1. Korintler 11. bölüm 30. ayette şöyle yazdı. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür. Paulus bu sözüyle burada onların ölümcül bir günah işlediğini belirtir. Birisi bu noktada şunu sorabilir. Ölümcül günah nedir? Elçi Yuhanna'nın bağışlanamaz bir günahtan söz etmediğini hemen belirtmeliyim. Ruhsal değil fiziksel ölüme götüren bir günahtan söz ettiğine de işaret etmek istiyorum. Bu insanlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Öyle olmasaydı onları eve yani cennetine almazdı. Rab şeytanın çocuklarına değil kendi çocuklarına terbiye verir. Çocukları da ölümcül günah işlediğinde onları yanına çağırabilir. Bu günah tam olarak nedir? Musa ve Harun olayında bunlar kızgınlıklarını denetleyemeyip Rab İsa'yı temsil eden evrensel örneği bozdu. Hananya ile Safire ise ikiyüzlülük içinde yaşıyorlardı. Korint'te ise Rabbin sofrasında sarhoş olup sorun çıkartan kişiler bulunmaktaydı. Şu günah ölümcüldür diye gösteremeyiz ama imanlar böyle bir günahı işleyebilir. Bazen hayatınızda öyle bir durum gelişir ki Tanrı bir çözüm bulana dek günahta yaşayabilirsiniz. Ama ölen her imanlı bir günah işlemiştir de diyemeyiz. Ancak bir imanlı sürekli olarak günah içinde yaşadığında bu mümkün olabilir diyebiliriz. Avşalom da ölümcül bir günah işledi. Bence o da gerçekte Tanrı'nın bir çocuğuydu ancak babası Kral Davut'a karşı isyan çıkarttı. Uzun yıllar içinde Tanrı'nın topluluklarında sorunların nasıl çıktığını defalarca gördüm. Rab sorun çıkaranları bazen ölüm aracılığıyla yanına almakla birlikte bazen de Tanrı'ya hizmet edemeyecek bir pozisyona getirmektedir. Bu şekilde gelen bir ölüm fiziksel olur, ruhsal değil. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir anne ve onun daha küçük bir çocuğu var. Yan komşunun da o yaşlarda bir çocuğu var ve bahçede beraber oynuyorlar. Bir gün annelerden biri bakıyor ki kendi çocuğu diğerinin üstüne çıkmış onu dövüyor. Bağırıp onu eve çağırıyor ama çocuk gelmiyor. Bu durumda ne yapar? Gidip çocuğunu alıp zorla eve getirir. Anne kendi çocuğunun bir melek olmadığını bilir ama yine de o halen onun çocuğudur. Ancak artık dışarıda oynamasına izin vermeyecektir. Tanrı'nın bir çocuğu da onun adını lekelediğinde bu şekilde ölüm aracılığıyla Rabbin yanına alınabilir. 1. Yuhanna 5. bölüm 17. ayette her kötülük günahtır ama ölümcül olmayan günah da vardır diyor. Sevgili dinleyicim, bugün yaşayan imanların tümü günah işledi. Ancak her günah ölümcül değildir. Ölümcül olsaydı hiçbirimiz yaşıyor olmazdık. Tanrı her günah işleyen imanlıyı ölüm yoluyla yanına alsaydı yeryüzünde tek bir imanlı kalmayacaktı. Bunun yanı sıra Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 5. bölüm 18. ayette şöyle diyor. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz derken daha önce de gördüğümüz gibi her birimizin eski ve yeni olmak üzere iki doğaya sahip olduğunu hatırlamalıyız. Yeni doğamız günah işlemez, Tanrı'ya özlem duyar, eski doğamız ise günah işlemeyi sever. Günahlarımıza yol açan da budur, yani inanlının günah işlemesine yol açacak eski doğasıdır. Tanrı'nın oğlu onu esirger ve kötü olan da ona dokunmaz. Bu ayet bana açıkça şunu gösteriyor ki, Tanrı'nın bir çocuğu asla şeytanın kontrolüne geçmeyecek, onun şeytanın egemenliğinden korunmakta olduğuna inanmamı sağlayan ayetlerden birisi budur. İmanlar şeytanın etkisinde kalıp günaha düşebilirler ancak tümüyle şeytanın kontrolüne giremezler. Eğer böyle bir durum varsa onların kurtuluşlarından kuşku duymalıyız. Neden? Çünkü Tanrı sözü diyor ki, içimizde yaşayan kutsal ruh dünyada bulunan şeytandan daha güçlüdür. Bu konuda Elçi Yuhanna bu mektubun 4. bölümünde 4. ayette, yavrularım siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür demişti. Sevgili dinleyicim, kutsal ruh şeytanın bulunduğu bir yere gelmez. Ne de kutsal ruhun bulunduğu yerde şeytan ya da onun cinleri barınabilir. Bu nedenle Mesih inanlısı tamamiyle şeytanın egemenliğinde olmayacaktır. Çünkü Mesih inanlısında kutsal ruh bulunur. Kutsal ruh Tanrı'dır ve Tanrı'nın olduğu yerde de kesinlikle şeytan duramaz, orada barınamaz. 1. Yuhanna 5. bölüm 19. ayette biliyoruz ki biz Tanrı'danız. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. Dünya kötü olanın denetimindedir. Bunu derken asıl söylenen şeytan dünyayı uyutmaktadır düşüncesidir. Şeytan bize şöyle fısıldar. Baksana, sus artık. Herkesi rahatsız ediyorsun. İnsanlar rahat rahat uyuyorlar. Onları uyandırma. Herkes güzel güzel eğleniyor, duygulanıyor, bereket aldığını düşünüyor. Şimdi sen kalkıp da onları neden uyandırıyorsun? Dostum, kiliselerde de günah içinde yaşarken ruhsal açıdan uyuyan kişiler bulunabilir. Onları kendi haline bırakalım. İnsanlar uyanınca şeytan rahatsız olur. İçinde bulunduğumuz bu dünyanın şeytanın kollarında uyumakta olduğunu görmek hiç de güç değildir. 1. Yuhanna 5. bölüm 20. ayette. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır diyor. Dostum, Mesih inancı bir din değildir. Kişidir, Mesih'tir. Kesin olarak bildiğimiz bir gerçek var. Ona inanıyorsanız sonsuz yaşama sahip olursunuz. 1. Yuhanna 5. bölüm 21. ayette yavrularım kendinizi putlardan koruyun der elçi. Değerli dinleyicim, Mesih ile imanının arasına giren her şey puttur. Aklımızı çelen şeylerden kendimizi korumalıyız. Hayatımızda ne gibi putlara yer verdiğimize dikkat edelim. Her şeyin yaratıcısı Tanrı kendimizi putlardan korumamızı ister.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Seni duymak istiyorum, Rabbi sana.